Ayrım 36. Sayfa 169. 2. Aracın tanrılaştırılması. İdeolog, aklın sınırları içinde kendini rahat hissetmez. İnsanın olayların ötesine gitmekteki yetersizliğinden tatmin olamaz. Ona bir yumağı çözer gibi dünyanın akışını çözecek ilk nedenler, nümenler, tözel gerçeklikler gerekmektedir. Aracın tanrılaştırılmasını haklı çıkaracak her şey iyidir. Halk, ırk, devrim, tarih, komünizm, her şey mitolojik bir doğrunun saygınlığına kazanabilir. Sahte ilahiliğe dönüşebilir. Laik fikirleri mitolojileştirme eğilimi ve varlığın bir parçasını bir alt bütünlük haline getirmek için tözleştirme eğilimi de buradan gelir. İdeoloğu entelektüelden ve mistikten ayıran da bu eğilimidir. Mistik, en azından geleneksel biçimiyle mistik, mitosların ve görüntülerin gönül gözüyle görüldüğü bir dünyada yaşar. Bunlar geleneksel diye adlandırılan uygarlıkların zihinsel mekanını oluşturan, bu zihinsel gerçeklik ötesiyle kusursuz olarak bütünleşmişlerdir. Modernlik ve sekülerizasyonun eserleri olan ruh ve zihin, mitos ve akıl arasındaki bölünmeler, bu uygarlıklarda gerçekten de henüz gün ışığına çıkmamışlardır. Bu iki gerçeklik dizgesinin ortak bağları, varlığın gizemi tarafından muhafaza edilmiştir. Galileo, öncesi mistik insanın görüşünde akıl ne kadar mitselse, mitos da o kadar makuldür. Kozmik zekayı ilk evrimleşene çevirdiğinde Hint felsefesinin ilan ettiği vahiy meleğiyle filozofların aracı zekasını özdeşleştirdiğinde İslami düşüncenin ilan ettiği de bu özdeşleşmedir. Kafadaki bu figürlerin ortaya çıktığı alan, aklın mitsel bir biçime bürünürken mitosun makulleştiği etkin muhayyile alanıdır. Muhayyile iki dizgenin simgeler biçimi altında uzlaştığı ve ruhun kendisiyle, yani göksel karşılığıyla rastlaştığı ortamdır. Fakat modernlik, ruh hazineleri koruyan bütün güvenlik kilitlerini parçalamıştır. Gökyüzünü ruhsallıktan uzaklaştırarak, yani göğü ıssızlaştırarak ve bastırılmalarla dolu bir bilinci kalabalıklaştırarak, mitosla aklın ortak bağlarını son darbeye vurmuştur. Kuşkusuz kaçınılmaz olan bu nihai ayrılmanın yapıcı ve yakıcı sonuçları olmuştur. Doğa bilimlerinin ortaya çıkmasına olanak verdiyse, insanın ruhsal dengesine de karışıklık sokup onu nevrotik bir varlık haline getirmiştir. O andan itibaren bu iki gerçeklik dizgesinin, mitos ve akıl, ortak bağlarına modern zamanlarla birlikte karşıtlıklarını diyalektiğe karşı çıkacaktır. Ama aydınlanma diyalektiği üzerine dikkat çekici eserlerinde Adorno ve Horkheimer'ın bize öğrettikleri gibi bu karşıtlık iki ucu keskin bir alettir. Mitos daha o zamandan akıldır. Ama akıl da mitolojiye dönebilir. Başka bir deyişle, simgesel görüntülere boşaltılmış ve diyalektikten yoksun kalmış bir dünyada aklı mitosu döndürmeye yönelik bir eğilim vardır. İdeoloğun maniheist tutumunu besleyen de neredeyse doğal olan bu sapkınlıktır. Zira hizip çekişmelerinin daracık sınırlarında bütünlüğün buruşturulduğu bu dünyada ideolog bütünlük arayışındadır. Bu sapkınlığın tarihini sergilemek için Adorno ve Horkheimer Ulysses mitosunu anlatırlar. Animizmin büyülerinin ve mitsel güçlerin elinden kurtulan kurnaz Ulysses, kurban edilmekten ancak görünürde öyleymiş gibi yaparak kurtulur. Doğa güçleri karşısındaki bu kurnazlık, Ayuf Clarung'un aydınlanmış aklının bizzat kökenidir. Ulysses, benliğini ileri sürerek doğaya hükmeder. Ama doğa onun aklını mitosa döndürerek araçsallaşmış ve içeriği boşaltılmış aklını en azgın içgüdülerin hizmetindeki bir araç haline getirerek intikamını alır. Yazarlarımız şöyle sonuçlar. Karşı konulmaz ilerleme ile karşı konulmaz baskının uğursuzluğu. Peki öyleyse bu trajik diyalektiğin çıkmazından nasıl çıkılır? Eleştiri sayesinde bıçağın keskin ucu üzerinde kalarak ve her tür ideolojik kimlik engelinden kaçınarak Adorno'nun diyalektiği kimliksizliğin kesin bilinci olarak nitelemesi bence hakiki entelektüelin tanımı olarak yorumlanabilir. Zira hakiki entelektüel karşıtlıkların ötesinde kökensel olarak bağları (parantez mitos ve akıl) yeniden bulan bilgi mistiğin aksine ya da aklın soysuzlaşmış serüvenlerini yeniden mitolojileştiren ideoloğun aksine kahramanca kimlik dışılığın açık yarasını perçinlenmiş olarak kalır. Herhangi bir düzenle bütünleşmeyi ve her tür kolektif bütünlüğe boyun eğmeyi reddeder. Hegelci bütünlüğü de, sınıfsız toplumu da ve böylelikle sonuç olarak bireyin yegane, indirgenemez tekilliğini kurtarır. 3. İkili indirgeme. Kargaşanın üzerinde kalan, bilge mistiğin yoluyla eleştiren entelektüelin kahramanca yolu arasında kalan ideolog, ancak karma bir çözümü seçebilir. Aptallaşmış bir aklı yeniden mitolojileştirmekten ibaret olan çözümü, dünyanın bizim bölümümüzdeki düşünürlerin çoğunun bilge ya da entelektüel olamayıp ideolog olmalarını bundan ötürüdür. İdeoloğun hakiki bilgileri yoktur. Alt bilgileri vardır. Aceleyle tasarlanmış bilgi parçaları ve kaba çizgilerle çizilmiş dar görüşleri eyleme sokmak zorundadır. Kafaları alevlendirmek, dünyanın çehresini değiştirmek, duygusal salgını yaymak zorundadır. Dönüp dolaşıp yinelediği, yeniden gevelediği, havada yaygın bir ideoloji gibi her tür bağlamın dışında yayılabilen aşırı basitleştirilmiş söylemi, tüm eğilimleriyle bütün radikaller tarafından benimsenebilmektedir. Örneğin, İran'da herkes kendine uygun bir şey bulmuştur. Kral halk diyalektik öğretisini geliştirmek istediğinde, krallık rejimi bile eski tüfek Marksistleri yaygın olarak yardıma çağırmıştır. Alınan hazır lob kategoriler kafaları biçimleştirivermiş ve algı yetizminin içinde idrakımızın epiori yapıları haline gelen kalıplar oluşmuştur. Bütün felsefi, siyasal ve toplumsal söylemler ancak bu kategorilerin kuru bir şekilde işlemsel değerlerine indirgenmiş, bu kategorilerin içinde vücut bulmuştur. 70'li yıllarda İslam'a ve dinsel kimliğe geri dönüş tarzındaki kimlik söylemleri önceden var olan ideolojik sahaya aşılandığında bu iki söylemin kaynaştığına tanık olunmuştur. Bunlar hem sözüm ama ona kültürel kimliği hem de toplumsal siyasal talepleri tatmin etmelerinden ötürü ancak acayip bir karışım oluşturabilirlerdi. İdeologlar ülkenin bütün toplumsal kültürel tüm ikilemlerini çözebilecek hazır lob fikirleri biçimlendirmeyi böylelikle başardılar. Ve aynı sayede yeni ve saldırgan bir başkalaşıma uğramışlar ırkının ortaya çıktığı görüldü. İdeologların birçok ortak noktası vardı. Parçalı bilgilerinin kuruluğu, hınçlarındaki cırtlak duygusallık, özellikle de dünyayı temsil etme biçimlerindeki aşırı basitlik. Böylelikle fikirler ikili bir indirgeme uygulayarak etki ediyorlardı. İlerlemeci kategoriler işlemsel düzeylerine, geleneksel kategoriler duygusal düzeylerine indirgeniyorlardı. Duygusallıkla fikirlerin işlemsel bedelinin birleşmesi, kendine özgü hiçbir metafizik çerçeve içinde kalmadan anlayışlarını şimşek hızıyla yaymalarına olanak verdi. Başkalaşıma uğramışların en tipik soyu olan ve en onurlu dölleri, halkın mücahitleri olan Marksist-Lenistlere gelince, en etkili iki grup olan Marksistler ile dincilerin söylemlerini acayip bir karışımda birleştirerek pratiğe koydular. Marx ile peygamber birleştirildi ve dünya devrimi, kibirliler rejiminin yıkılmasını coşkuyla beklemekten başka bir şey yapmayan, beklenen imamın, parantez, imamı muntazar, ahir günde ortaya çıkışının bir prelüdü haline getirildi. Cebrail aleyhisselama gelince, o artık ne muhayyilenin mitsel topraklarında, ne bilgelerin içe doğuşlu rüyalarında, ne peygamberlerin haleli hayallerinde aranmalıydı. Çünkü o, karma karışık sakalıyla etten kemikten yapılmış olarak buradaydı. Silahını çaprazlamasını asmış, dünyadaki tüm mahrumların kurtuluşu için yanımızda savaşıyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Galileo. G A L I L E O. Adorno. A D O R N O. Hork Heimer. H O R K H E I M E R. Ulysses. U L Y S S E S. Aufklärung. A U F K L A J U N G.